Ayrım 15.
Zaviye, küçük tekke, köşe bucak, tenha yer. Mesela eskiden "eh ben artık bir zaviyeye gideyim bakayım" denirdi. Zemin hazırlanan bir şey, yeryüzü. Zemzem suyu kuyusuna işemek de vardır. Bir de başka biri ya da şey hatırlatılmak için söylenir. Bu ötekinin yanında L yıkanmış. Bundan herkesin zemzemle yıkanamadığı ortaya çıkar. Allah'tan ümit kesilmez. Zepzep erkeğin uzuvlarından biri. Zeus madrabazlığın önemli adlarından. Yapmadığı rezillik yoktur. "Bu dünyayı bana borçlu değilsiniz" demiştir. Kimsenin inanmadığı eski sözlerdendir. Zagreus titanlarca kandırılıp kaçırıldıktan sonra yüreği dışında her yeri paramparça edilip yenmiş tanrı. Zeus'tan çalınıp Zeus'a, Zemolo yani Semele aracılığıyla iade edilmiştir. Zeus'un üzerlerine şimşek yağdırarak cezalandırdığı titanlardan insanlık doğar. Zagreus'un yüreğinden de Semele'nin, Zemelo'nun yani yeryüzünün oğlu Dionysos dünyaya gelir. Zerdüşt böyle diyordu, sonra başka şekilde söylemeye başladı mı, başlamadı mı ha? Başladı mı, başlamadı mı? Korkmayın, bir şey yok, soru. Zünnun, Yunus peygamberin lakabı. Zurvan, eski İran'da zaman tanrısı. Biri kuşkudan, öteki özveriden dünyaya gelen iki oğlu vardır. Ahriman'la Ormuz. Karanlıkta aydınlık, kötülükte iyilik. Yavrucaklar sırtlarına yüklenen bunca yükü kaldıramamışlardır. Zigurat yanlış bilinir. Babil Kulesi değil, Babil Ziguratı'dır. Kurucuları Nuh'un zürriyetindendir. Büyük ihtimalle yanlış resmedilmiştir. Ama yıkımını herkes zimmetine geçirdiğinden esamesi okunmaz. Genellikle yıkılıp kurulurken, kurulup yıkılırken hep iç içe yıkılışlar kuruluşların, kuruluşlar yıkılışların kucağında resmedilmiştir. Bu kuleyi içinde şöyle insan gibi oturulurken kimse görmemiştir. Herhalde insanlığın gurur abidesi olduğu için. Kutsal kitapta da adı geçiyor ya, Nuh-u Nebi'den kalma. Zafer amacı ulaşma, başarma, üstün gelme. Erkek çocuk adı, okyanusu boğacak kadar gözyaşı biriktirmiştir. Birine olsun akıtamaz. Nasıl yaşadığı akıl sır ermeyen insani yani şiirsel bir sorundur. Zehri Hurşit, güneş, altın. Zendeka, inkar etme, dinsiz olma. Zıbın, zürriyet için pamukludan kollu giysi, halk ağzında kolsuz giysi. Herhalde kumaştan tasarruf bilinci. Zebani, dilden anlayan şeytani yaratık. Mekanı cehennettir, yani Araf henüz icat edilmemiştir. Zeplin, gerek savaşta bomba atmak, gerek sivil havacılıkta sivil taşımakta kullanılmış olup, çeşitli gazla yol bulan yönlendirilebilir ince uzun balon. Milyonlarca ton yük taşıdıktan sonra anlaşmazlık nedeniyle tarihe karışmıştır. Mucidi soylu bir Alman zanayicidir. Çok para kazandıktan sonra boş zamanını kendi adını verdiği bu balonla doldurmuş. Fakat ne yazık ki bu işten de para kazanmıştır. Zeplin olmasaydı ne yapardık değil mi beyefendi? Zagzaga anlamsız söz. Zemberek bir boşalmak, iki zehir, ya işin içine engerek yılanı karıştırılıyor ya da Z zenginliğinden yararlanılıyor. Geçmiş zaman bir anlatmıştı, bilemiyoruz artık. Zartayı çekmek, tahtalı köyü boylamak. Zürt, lük tazeliği bozar, tesellisi de olur. Zenginler hep zürtlüklerinden bahsederler. Çünkü gerçekte müthiş zürttürler. Zırt Erenköy beyefendicim. Zengin arabasını dağdan aşırır, zürt düz ovada yolun şaşırır. Zil takıp oynama, kaç kuruşun var senin? Kefenine cep mi diktin? Dağıtmayanların ceplerini söküp yerine kefen dikeceğini söyleyen biri gönderdi. Her trilyon için ayrı renk, tril tril bir kefen. Rengarenk, ne güzel, cümbüş gibi. Zemheri karakış, zemheri de sür de çalıyla sür. Bu pek sevilir diye bilerek, zecren, zorla, yani cebren ve hileyle tekrarlıyoruz. Ama bir de zemheri de yağmur yağmasın da zehir yağsın daha iyi var. Zebanzet, dile persenk edilmiş zırva. Zebanze'de dil perselendiğinden acı çeken insan. Zeban şinas, dil bilen. Zeberdestane, ezici bir biçimde. Zehremiz, zehirli, acı. Zaruret, çaresizlik. Zen, son ek. Vuran, çalan, kesen, basan, atan anlamlarıyla bileşikler yapmakta kullanılır. Zahmefsun, yara azdıran. Neylesin hasta olan merhemi zahmefsunun nabi? Zülf, zülfün gami ile baki bir hal ile yürür kim? Zincirden boşanmış divanedir sanırlar baki. Zoka yı yutmak, yutturdu tamah zokasını Adem'e şeytan, avize idüptaneyi nari hasedinden sabit, zirübem sazın en ince teli, A'dan Z'ye son yılların gözde deyimi, A'dan Z'ye gözden geçirmek, tersten söylenenler de var, Z'den A'ya gözden geçirdim diyorlar, ikisi de daha uzun yıllar mümkün olacak gibi görünüyor artık. Alfabenin son harfi emrinizde, çoğu Türkçe değildir. Z eksiğinizi tamamlamak ya da yeni öneriler getirmek istiyorsanız artık alttaki adrese yazabilirsiniz. Bütün bir ömür böyle bir tap geçmiş, nasıl yaşıyorum hayret bir şey programı, Z dosyası, zengin evler, Zürriyet Rint Sokak, Ayine İzzet Zorlugil Apartmanı, Zincirli Çıkrık, Şehir. Şahsen gelirseniz sokak kapısındaki zile basmanız yeterli. Not. Sevdiğiniz yani kendinize saklamak istediğiniz deyim, dize, özdeyiş ya da sözcükleri alt alta yazıp adresimize gönderebilirsiniz. İstatistik sonuçları başka hiçbir yerde yayınlanmayıp gizli tutulacak Z dosyası meraklısının kişisel adresine hızlı posta servisiyle postalanacaktır. Önemli uyarı. Lütfen en çok sevdiğiniz sözcüğü en başa yazın. Diyelim ki en çok Zafer'i sevdiğiniz ne şirin sözcük dediniz. Ayılıp bayılmadan Zafer'i alın, bir nokta, Zafer yazıp alt satıra geçerek sıralamayı sürdürün. Ters sıralama yapmayın, kendinizi yazmanın yerine koyun, teşekkür ederiz. Başlangıç. Anlatayım, bir adam bir gün bir davete gider, kapıyı çalar. Kapıyı açan kadını anımsayamaz ama bir kere içeri girmiştir, geri dönemez. Anladın mı? Anlamadım, bir daha anlatıyorum. Bir adam bir gün bir davete gider, kapıyı çalar. Kapıyı açan kadını anımsayamaz ama bir kere içeri girdiği için artık geri dönemez. Anladın mı? Hayır. Peki, üçüncü son anlatışım. Adamın biri bir gün bir davete gider. Kapıyı çalar. Kapıyı açan kadını anımsayamaz ama içeriye girmiştir. Çıkamaz. Anladın mı? Gene anlamadım ama bu daha sürükleyici. Bir keresiz, artıksız, çıkamazı sevdim. O zaman anlatmaya başlıyorum. Onu ilk gördüğümde korkunç bir karmaşadan sağ kurtulmuş herhalde demiştim içimden. Dalgın bir adam ancak neden dalgın olduğunu kendi de bilmiyor ya da unutmuş, anımsatılsa anımsatana teşekkür edecek ama sanki onu bir daha hiç görmeyecek. Çok sonra hiç çıkmayacağı düşsel bir dünya yolculuğundan aradan yıllar geçtiği için herhalde eski bir adrese durmadan kartlar, mektuplar gönderecek, özür dileyecek. Bana böyle olur, birden anımsayamam. O gece için belki unutmuşsunuzdur ama çok özür dilerim diyecek. Elinde ev sahibesine getirdiği bir bitki vardı. Bitkinin arkasına saklanmıştı. Onu girişteki konsolun üstüne bir türlü bırakamadı. İşte o zaman bu adam yüzünden o gece her şeyin değişebileceğini düşündüm. Elleri vardı. Elleri vardı diyorum çünkü elleri kendi elleri değil de sanki bir başkasından o gece için ödünç alınmış ellerdi. Avuçların arasında kimsenin görmediği gizli bir şey öğütüyormuş gibi. Acımasız, kırabilecek ve kırılabilecek eller. Sakınımsız ama sırası geldiğinde çok zarif bir hareketi bilinçsizce yerine getirebilecek. Avuçları terliydi. Konuşmak için yanıma yaklaştığında söyleyecek bir şey olmadığını anladım. Aslında burada bir yanlışlık yüzünden bulunduğunu kendisine neredeyse ben söyleyecekken, "Biliyor musunuz?" dedi. "Bu gece canım buraya hiç gelmek istemiyordu. Ama buradayım. Neden dersiniz?" Kendisine bu sorunun cevabını benim veremeyeceğimi belirtmek istercesine biraz muzip, biraz sinsi bir ifadeyle gözlerinin içine baktım. Başkası olsa belki ona o anda uydurulmuş havadan sudan bir öykü anlatmaya kalkışır, işi şakaya boğar ya da çabuk sıkılır, başından salmaya çalışır, getirdiği bitki gibi orada bir yerde durmasını sağlardı. Aslında yalnızca bu isteği uyandırıyordu insanda. Bir yerde bırakılma isteğini ya da kovma isteğini. Sen orada dur, ben sana içkini getiririm, yorgunsundur. Ya da terbiyelice, sen azıcık çıkıp biraz hava alsan iyi olacak. Böyle lafları insan 40 yıllık kocasına da söyler. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bakın dedim. Bütün gün işimde bir sis düdüğünün denizden gelen sesini dinledim. Akşama kadar susmadı. Hala devam ediyordur belki. Arkadaşlara bizim çaycıya sordum, duymadıklarını söylediler. Tek benim duyduğum bir ses olamazdı ama üstelemedim. Kanıksamışlardı. Hiç karlı ya da sisli bir günde dağda, ormanda ya da deniz kıyısında sessiz bir yerde bulundunuz mu? Belleğimi yokladım. Belirsiz şeyler, gördüğüm bir filmi hatırladım. Hayır dedim, bulunmadım. Ben bulundum dedi. Böyle yerlerin gizemi nedir biliyor musunuz? kendilerinden başka hiçbir anlamları yoktur. Sizi kışkırtabilecek, gizli, güçlü bir değerleri varmış yanılgısını uyandırırlar. Onların ya içinde bulursunuz kendinizi ya da dışında. Yani hem içinde hem de dışında kalamazsınız. Korkunç bir çekicilikleri olduğundan ya kaçarsınız ya da yakalanırsınız. İkisinin ortası yoktur. Ürpertici, soluk kesen ama meraklısına tanıdık gelen yerler. Bunu söylerken elini sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi omzuma koymuştu. Bu hareketin beni iknaya yönelik olduğunu sanarak kendimi biraz geri çekmiş olmalıyım ki korkmamamı, sadece üstümdeki kumaşın dokusunu merak ettiğini söyledi. Yün galiba. Evet, kaç senelik böyle gecelere giyerim, eskimedi dedim. Belki söylediğim söz hoşuna gitti, bilmiyorum. Bana hayatını anlatacakmış gibi derin bir soluk aldı. Aptal değildi, gözlerine baktım, anlatmayacaktı. Anlatmayacak kadar akıllıydı. Onda ilk bakışta sezdiğim şeylere anında nüfuz etme becerisi oldu. İstemeden, saflıktan, belki de sıkıntıdan yapıyordu bunu. Cansız fakat cansızlığına bir türlü inanmadığı bir şeyi kendine yakışsın yakışmasın ansızın diriltecekmiş, canlandıracakmış, konuşturacakmış gibi sanki o anda keşfettiği bir yanılsamayla baş başa bırakıyordu insanı. Kendinden başka herkesi beraat ettirmeye çalışan kötü bir yargıç, avukatlara tahammülü olmayan bir hak aşığı olmasından korktum. İlkellikten hoşlanmam. Sizin çirkin şeylere tahammülünüz olmasa gerek, yanılıyor muyum diyerek bir ilk yoklama yapayım dedim. Gülerek, dün hastaydım, çalışamadım, yarın sorarsınız öğretmenim dedi. Galiba işin o tarafını hiç sormasanız çok tehlikeli gibi bir laf da etti. Yüzüne baktım, düzgün. Bir kahkaha patlatacaktım, kendimi tuttum, gülümsedim. Hemen sevdirmiyordu kendini, uğraştırıyordu. Gizlemeden gizliyordu. Yanında durduğumuz üstü mermer konsolun kenarına parmağıyla bir çizgi çizdi. Güzel bir eski eşya olduğunu söyleyecek mi, söylemeyecek mi? Söylemedi. Ama üstüne vazife olmayan şeyleri öğrenmek istediğini biraz fazla belli ediyordu. O sizin bildiğiniz gibi değildir denince de maalesef inanıyordu. İlle de kendi düşüncesini diretmiyordu insana. Ürkütücü bir saflık. Öğrenemeyince konuşuyor, uyduruyor, susmuyordu. Temelde yanılmıyordu ama kendi özünü ilgilendiren ayrıntılarda fena takılıyordu. Korkunç bir güvensizlik. Sanki birazdan ölmemek, yaşamak için kendini küçümseyebileceği, gözden çıkarabileceği bir boyut yaratıyor. Bu boyutta düşsel bir kişiyle diyaloğa giriyordu. Kendinde ayrıntı olarak göze çarpan şeyi o kişinin baş sorunu gibi görüp yeniden bir alay soru pırıltısı dolduruyordu gözlerini. Tam ben bu bir tılsım diye düşünürken gümüş kolyem klipsinden kurtulup yere düştü. Hemen eğilip yerden kaptı kolyeyi, bana uzattı. O kadar farklı sandığım biri, herkes gibi. Eğilişinde korkunç bir doğallık, yapaylığa varan bir doğallık. O anı kotarma isteği, huylandım. İçkisinden yudum denemeyecek bir yudum aldıktan sonra, "Çocukluğumda Kariye Camisi'nin orada otururduk," dedi. "Geçenlerde uğradım, hoşuma gitmedi. Müzenin karşısında sinek avlayan turistik bir kahve, içeride otelcilik okulundan yeni çıkmış beyaz ceketli bir garson, ilaç parasını cebinden veren, sigorta kağıdını doldurmaya üşenen sürekli hasta müze kapıcısını çekiştirdi. Hem yoksul hem de sorumsuz oluyorlar diye, sanki sorumsuz olma hakkı tek kendisine ve bana aitmiş gibi. Çocukken ben orada gökyüzünü seyrederdim, kuş beklerdim. Karlı günlerde Kariye, çocukluğumda sık hissettiğim o yersizlik duygusuna çok iyi gelirdi. Akıl hastası gibi konuşuyorum değil mi? Nereye gidiyorsun diye sordular mı? Tek cevabım vardı. Kariye'ye. Annem kız kardeşime oğlan nereye gitti diye sorduğunda kız kardeşimin ben yokken verdiği cevabı hayal etmek hoşuma giderdi. Gene Kariye'ye herhalde. Gene Kariye'ye gitmiş olmak beni çok farklı bir çocuk yapardı. Böylelikle evdekilerin gözünde aylaklık ve yaramazlık etmiş olurdum. Ben hep dinleyen bir çocuktum. Kariye hangi mevsim olursa olsun resimlere, mozaiklere bakarak dört mevsim birden yaşayabildiğiniz bir kilisedir. Orada yüzlerce anahtar, kilit ve şu sizin davet evinin kapısını andıran cehennem kapıları vardır. O kadar küçük iki kapıdan bir eli öylesine yalvaran bir Adem'le ellerini kol yenlerinin içine o kadar iyi gizlemiş bir Havva nasıl çıkmış oldum olası merak etmişimdir. Bir de evlerin damlarındaki örtüler kaymadan kırışık nasıl öyle durur? Orası yaşayanların yeridir. Hepsi hikaye ama hepsi boya, mozaik yani dayanıksız şeyler diye ilk orada düşündüğümü anımsıyorum. İlginç. tek bu lafı bulabilmiştim. Kariyeye bir kere olsun gitmemiş olmaktan utandım. Sıkılganlığımı bakışlarımdan silmeye çalıştım. Galiba gözlerimi, içimi titreten bir korkuya ilk kez çarptım. "Bakın, herkeste kariyeye gitmem ama sizinle seve seve giderim," dedi. "Eksik olmayın," dedim. "Ne diyeyim? Seve seve gitmek. Artık üst üste iki kere kötü insan olmayayım. Şu hınzırlığımdan şu adam için bir anda olsa kurtulayım bakayım," dedim. Yoksa bilirdim ben söyleyeceğimi. Kendini ne sanıyordu? Kariyeye gidilecek de ne olacak? Ertesi gün buluşup yürüdük. Sanki kendisi için çok önemli bir şeyi 5 dakika sonra unutacağını bilerek ve bilmeden yürüyordu. Unutmaya cesaret edebiliyor, kendini ıskalayabiliyordu. Onda hoşuma giden fakat aynı zamanda illet olduğum bir özellik vardı. Dönüşü olmayan bir yola sanki kendisine rağmen kendisiyle birlikte sapmak zorunda bırakıyordu insanı. Yönünü tayin etmekten bütünüyle acizdi. Yani her şeyi anımsıyordu belki ama gene de sanki bu sokak bugün onun sevdiği ya da bildiği sokak değildi. Görmeyeli öyle değişmişti ki. Neler değişmişti, neden değişmişti? Bazen bir gecede neden bu kadar hızlı değişiyordu? Ama şurada bir ağaç olacak diyordu. Ağacı buluyordu. Beni bulabilir, bir an sonra bırakabilirsin demek mi istiyordu? Onu bırakıp gidip daha önemli işlerim varsa onlarla uğraşabileceğimi, böyle kendisiyle yürümenin gerçekten hiçbir şeye değmediğini mi anlatmak istiyordu? Oyun mu oynuyordu? Yani her şey bitmişti de yeniden mi başlıyordu? Birlikte ölmüştük de ansızın dirilerek ta baştan birlikte yaşamaya mı kalkışıyorduk? Hatırlayamadığı ve bir şey göstereceği dediği o sokağın kenarında. Daha ertesi gün onu o lokantada beklerken nedense yürekli olduğunu da düşündüm. Yürekliydi ama başkasından da yüreklilik beklemeyen bir yürekli. Bir şeye çağırıyordu insanı, gel diyordu ama gelmezsen darılmıyordu. Çağrıyı sürdürüyordu, ısrarcı değildi. Ah vah etmeden bir bakışta yalvarmayı biliyordu. Diretilen bir biçimi kabul edermiş gibi yürümekle birlikte sanki her adımda bir şeyden vazgeçiyor, bir şeyi gözden çıkarıyor, bir şeye baş kaldırıyor, bir şeyi yarıda bırakıyor. Allah'ım, her biri görünmez birer tökezlemeden öte gitmeyen bu düzgün adımları bu adam nasıl atıyordu? Aralarından yaş çimentoya geçmiş donuk ayak izleri görünen şu kalasların üstüne basarak yürümekte neden diretiyordu? Neden kurmakla bozmak, bilmekle bilmemek, görmekle görmemek, saflıkla ukalalık arasında aşamadığı o sınırı bu kadar bilerek inceltiyor, yontuyordu? İp cambazıydı ip cambazı, yerde yürüyen cinsinden. Okulda bir aritmetik hocamız vardı, onu hatırladım. Kurşun kalemlerini çakısıyla yontan, kalem uçlarını hep sivri tutmayı başaran, hiç kırmayan, titizlendiği şeylerden çıt çıkmayan bir adam. Aritmetik hocam gibi insanı çileden çıkarıyordu. Sanki ne yaptığını, nereye gittiğini bilirmiş gibi yürümesiyle çıldırtıyordu beni. Dediğim gibi yolunu bildiğinden değil, bilmiyordu. Ya da bilmediğinden değil ama cin gibi biliyordu. O kalas düzenine uyması, kalasların ses düzenine, daha önceden duyduklarını bir düşte gibi anımsaması. Üstelik tam ortalarına basıyordu ki denge bozulmasın, ses düzgün çıksın. Esneme payını falan mı hesaplıyordu acaba? Nereye basacağını bu kadar iyi biliyormuş gibi davranması. Sadece o anın, yürüyüşümüzdeki o uyumun önemli olduğunu göstermeyi ona kim öğretmişti? Sanki içimizden durmadan kişneyen bir atı dizginlemiş gidiyorduk. Yoksa daha ertesi gün yukarıdan, onu beklediğim o lokantadan, camın kenarından onu izleyebileceğim ihtimalini hesaba kattığı için mi daha o günden öyle gidiyordu? Bir şey mi gösteriyordu? Ben olmasam da gene böyle mi yürürdü? Dalgın. Sahnede oyuncu dalarsa olmaz. Repliğini unutur. Repliğini unutunca ritmi unutur. Ritmi unutunca kendini unutur. Kendini unutunca oyunu unutur. Oyunu unutunca da görünmez olur. Ya da oyunu o kadar bozar ki seyirci yalnızca ona bakar artık. Rezil olur. Üstelik seyirci de kendini onun yerine koyduğu için utanmaya başlar. Yerin dibine geçer. Bilinçli miydi? Dürüst müydü? Numara mı yapıyordu? Belki de kendisine varlığı olmayan bir şey gibi bakılmasını istiyordu. Yerimden kalkıp bir yere saklanmak istedim ve o gelir gelmez ona görünmeden sıvışmak, bozmak. Her şeyi ve özellikle onu bozmak, beni camın kenarında onu beklerken görme arzusunu yok etmek. Aynaya baktım, hızla merdivene doğru yürüyen, öğle yemeğini yememiş bir kadının aksini gördüm. Kaçamadım. Kendim yerine o kadını gönderdim. Bu düşündüklerimi hiç düşünmemiş, Sadece onu beklemiş ve gelmediğini görerek masadan kalkmış bir kadın gibi davranmak lüksünü tatmak için galiba iskemlemi biraz çekerek dirseklerimi masaya dayadım. Tekti ve birazdan lokantanın bana açılan kapısından içeri girecekti. Bir de şöyle düşündüm. Yalnızca beni değil, başkalarını da görmeden önce uzun zaman hayal edebiliyor içeriye. Yanlış yunluş, uyduruk da olsa görmeye gideceği insanın sanki bedenine, tenine işlenmiş hayaliyle önemsiz de olsa sanki onun bir süsüyle, bütünüyle o insan olmayan ama o insandan çalınmış hoş bir şeyle, o insanın bir özelliğiyle girmeyi biliyordu. Aynaya baktım. Bir garson karışık et tabağıyla aşağıya indi. O anda o da lokantanın kapısından içeri dalmış olmalıydı. Aslında gözlerimde gerçek bir acı, gerçek bir haklılık, bütün yaşananların üstesinden gelebilecek, hiçbir oyuna gelmeyecek, azıcık şeytanca bir bakış arıyordu. Kendini yeterince korkutabilecek, üstünde baskı uygulayabilecek, kullanabileceği, alt edebileceği, sıradanlaştırabileceği, her günün tek düzeliğine adayabileceği, yoksullaştırabileceği, önemsizleştirebileceği ama harcamayacağı, hiç unutmayacağı, güzel bir armağan gibi ölünceye kadar saklayacağı bir şey. Zararı yok. Dünyanın en büyük yalanı olsun isterse. Yaşatsın da. Dürüstlük bizim neyimize? Ne güzel yaşar giderdik seninle.